Ayrım 7. Otomatik Portakal, Anthony Burgess, sayfa 67. İkinci bölüm 1. Ne olacak şimdi ha? İşte şimdi öykün cidden acıklı ve trajik filan kısmı. Kardeşlerim ve biricik kankalarım. Stajya'da, yani eyalet hapishanesinde 84F numarada başlıyor. Pederin şoka girip de yara bere içindeki kanlı ellerin cennetindeki adaletsiz tanrısına filan kaldırdığını ve anamın tek çocuğunu ve biricik evladının herkesi acayip hayal kırıklığına filan uğratmasından duyduğu üzüntüyü, bütün o boktan ve korkunç şamatayı anlatmamı pek istemezsiniz. Piri deltoid de aynasızların hakkında bir sürü boktan ve pis laflar etmelerinden sonra Tanrı cezalarını versin. Alt mahkemedeki moruk sulh hakimi suratını acayip asarak dostunuz ve mütevazi anlatıcınıza çok ağır laflar etti. Sonra yüksek mahkemede yapılan yargıçlı ve jürili duruşmada çok çok ağır laflar büyük bir ciddiyetle söylendi ve sonra suçlu bulundum ve 14 sene denince anam ühü ühü ühü oldu. Ey kardeşlerim! İşte şimdi buradaydım. Staja 84F'ye sille tokat tıkılmamdan beri tam 2 sene geçmişti. Son kodes modasına göre giyinmiştim. Yani bok rengi tek parça bir takım elbise giymiştim. Ve göğsümde kalbimin hemen üstünde ve bir de sırtımda numara vardı. Bu yüzden gidip gelirken artık küçük kankanız Alex değil de 66-55-321'dim. Ne olacak şimdi ha? Hayvanat bahçesine benzeyen bu pis cehennem çukurunda 2 sene geçirmek, zalim kabadayı gardiyanlar tarafından tekmelenip marizlenmek ve pis pis sırıtan adi suçlularla tanışmak ki bazıları cidden sapıktı ve anlatıcınız gibi parlak çocuklara sulanmaya hazırdılar, kesinlikle eğitici olmamıştı. Ayrıca atölyede çalışıp kibrit yapmam ve bahçede egzersiz niyetine dolanıp durmam gerekiyordu ve bazı akşamlar prof tipli moruk bir herif gelip kın kanatlılardan ve saman yolundan ve kan tanesinin muhteşem mucizelerinden bahsediyordu. Bu sonuncusuna epey güldüm çünkü kankalarımın henüz ihanet etmedikleri ve mutlu ve özgür filan olduğum bir kış gecesi halk kütüphanesinden çıkan o yaşlı adamı vandalca tartaklayışımızı aklıma getirdi. Kankalarım hakkında tek bir şey duydum. Bir gün pederle anam ziyarete geldiklerinde Georgie'nin öldüğünü söylediler. Evet, ölmüştü kardeşlerim. Sokakta bir köpek boku kadar ölüydü. Georgie diğer ikisini çok zengin filan bir lavun evine götürmüş ve ev sahibini tekmeleyip ve marizleyip yere sermişler ve sonra George minderlerle perdeleri parçalamaya başlamış ve sonra bizim daim çok değerli bazı süs eşyalarını, heykelleri filan kırınca bu marizlenmiş zengin herif acayip kafayı yemiş ve çok kalın bir demir çubukla hepsinin üstüne saldırmış. Gözü döndüğünden acayip kuvvetlenmiş ve Dime'le Pete'i pencereden kaçmışlar ama George halıya takılıp yere düşmüş ve sonra kafasına bu demir çubuğu küt diye yiyince hain George oracıkta cavları çekmiş. Moruk katil nefsi müdafaa savunmasıyla kurtulmuş. Cidden adil ve uygun bir şekilde. George'in öldürülmesi enselenişimden 1 yıl sonra gerçekleşse de aynasızlara adil ve uygun ve kader filan gibi göründü. Ne olacak şimdi ha? Pazar sabahı olduğundan kanat şapelindeydim ve Kodes papazı Tanrı'nın sözlerini söylüyordu. Eski pikabımı çalıştırmak öncesinde ve sonrasında ve ortada ilahiler söylenirken ve kasvetli şarkılar koymak benim işimdi. Kanat şapelinin arka kısmındaydım ve burada Staja 84F'den 4 kişiydik. Pis, kocaman, mavi, zalim gerdanlı gardiyanlar biraz ileride tüfekleriyle ayakta duruyorlardı ve bütün mahkumların üzerlerinde o korkunç bok renkli kodes kıyafetleriyle oturmuş Tanrı'nın sözlerini söylediklerini dikizleyebiliyordum ve pis kokuyorlardı. Yıkanmamış gibi filan değil, kirlenmiş gibi değil de sanki sadece suçlara özgü tozlu, yağlı bir acizlik kokusu yayıyorlardı kardeşlerim. Belki benim de öyle koktuğumu düşünüyordum. Ne de olsa artık gerçek bir mahkuma dönüşüyordum. Hala çok genç olsam da. Yani bu pis kokulu iğrenç hayvanat bahçesinden bir an önce kurtulmak benim için çok önemliydi. Ey kardeşlerim! Okumaya devam ederseniz dikizleyeceğiniz gibi kısa süre sonra kurtuldum. Ne olacak şimdi ha? Dedi Kodes babası üçüncü kez. Böyle kurumlara durmadan girip çıkacak mısınız? Çoğunuz çıktığınızdan çok kez girecek misiniz? Yoksa ilahi dünyaya gidip de tövbe etmeyen günahkarları, sadece bu dünyada değil öbür dünyada da bekleyen cezaların farkına varacak mısınız? Çoğunuz sersem heriflersiniz. Doğuştan hakkınız olan şeyleri bir tabak soğuk lapaya satarsınız. Hırsızlığın, şiddetin heyecanı, rahat yaşama dürtüsü. Elimizde cehennemin varlığına dair kesin, evet evet çürütülmez kanıt varken, bunlar değerli midir gerçekten? Ben biliyorum dostlar, biliyorum. Gördüm vizyonlarda bana bütün hapishanelerden daha karanlık, insanoğlunun yakabildiği bütün ateşlerden daha sıcak bir yer gösterildi. Orada sizin gibi bana öyle sırıtmayan kahrolasıcalar, gülmeyin, evet sizin gibi tövbe etmeyen suçlu günahkarların ruhları, sonsuz ve dayanılmaz acılar çekerek haykırıyor, burunlarına pislik kokusu doluyor, ağızlarına yanan gübreler tıkılıyor, derileri dökülüyor ve çürüyor, çığlık atan bağırsaklarını bir ateş topu dönüyor. Evet, evet, biliyorum. Bu noktada kardeşlerim arka sırada veya oraya yakın bir yerlerden bir mahkum dudak müziği yapınca, pırırıp zalim gardiyanlar hemen işe koyuldular. Sesin geldiğini düşündükleri çabucak koşup sağa sola pis ve şiddetli darbeler indirdiler. Sonra zangır zangır titreyen, çöp gibi ufak tefek ve üstelik moruk, zavallı bir mahkumu seçip sürükleyerek götürdüler. Ama herif durmadan ciyaklıyordu. Ben yapmadım, o yaptı, bakın diye, ama bunun hiçbir faydası yoktu. Cidden çok pis marizlediler ve sonra kanat çapelinden sürükleyerek çıkarırlarken ciyak ciyak bağırıyordu. Şimdi, dedi Kodes papazı, Tanrı'nın sözünü dinleyin. Sonra büyük kitabı alıp sayfalarını çevirdi. Bunu yaparken parmaklarını şapır şupur yaladı. Kıpkırmızı suratlı ve cidden ızbandut gibi piç kurusuydu ama beni çok severdi. Genç oldum ve büyük kitabı çok sevdiğim için. Eğitimin parçası olarak kitabı filan okumam ve hatta okurken şapeldeki pikabımdan şarkılar dinlemem ayarlanmıştı ey kardeşlerim. Bu cidden dehşetti. Beni içeri filan kilitliyorlardı ve G.C. Bach'la G.F. Handel'ın ilahi müziklerini dinlememe izin veriyorlardı. Ve birbirlerini marizleyip sonra da İbrani şarabı içen ve karılarının hizmetçileri filan yatan eski Yahudilerle ilgili öyküler okuyordum. Cidden dehşetti. Bu beni ayakta tutuyordu kardeşlerim. Kitabın son kısmından pek hoşlanmadım kardeşlerim. Bir sürü vaaz filan vardı. Ama bir gün papaz iri etli eliyle beni sımsıkı filan tutup dedi ki, ah 665, 321, ilahi acıları düşün. Bu konuda meditasyon yap evladım. Bu arada yoğun bir skoç kokusu yayıyordu. Sürekli ve sonra biraz daha içmek için küçük ofisine gitti. Ben de kırbaçlanmaları ve dikenli taş giydirmeyi ve sonra çarmıha germeyi filan, bütün o bok püsürü okudum ve aslında çok da fena olmadığını dikizledim. Pikapta muhteşem bahçelerken gözlerimi kapadım ve marizleme ve çivileme işine yardım ettiğimi, hatta yönettiğimi, Roma'da son moda olan togalardan filan giydiğimi dikizledim. Yani staja 84 F'de zamanımı tamamen boşa geçirmiyordum ve müdür dine filan merak saldığımı duyunca çok sevindi. Umudumu buna bağlamıştım. Bu pazar sabahı papazın kitaptan okuduğu kısımdaki herifler söz dinlemeyip kumların üstüne ev kuruyorlardı ve sonra yağmur yağıp gök gürlüyor ve ev yıkılıyordu. Ama bence insanın kumların üstüne ev kurmak için çok salak olması gerekirdi. Ayrıca kankalarıyla komşuları onu uyarıp da salaklık ettiğini söylemiyorlarsa çok fesat ve pis herifler olmalıydılar. Sonra papaz ciyakladı. Evet arkadaşlar, hapishanenin ilahiler kitabındaki 435 numaralı ilahiyle bitireceğiz. Sonra mahkumlar lekeli küçük din kitaplarını alarak ve düşürerek ve parmaklarını ıslatıp sayfalarını çevirerek takır tukur ve hışır hışır sesler çıkardılar ve kabadayı azgın gardiyanlar ciyakladılar. Konuşmayı kesin piçler, gözüm üstünde 925-137. Bu pikapta plağı hazırlamıştım tabii ve sonra grovu diye başlayan basit bir ork müziği çaldım. Sonra mahkumlar cidden korkunç bir şekilde şarkı söylemeye başladılar. Zayıf çayız bizler, yeni demlendik ama karıştırınca güçleniriz. Melek yemeği yemeyiz, uzundur sınanma süremiz. bu salak sözleri uluyarak ve ağlayarak söylüyorlardı. Papaz, "Daha yüksek, sesiniz çıksın be!" diyordu ve gardiyanlar, "Sen birazdan görürsün 774, 92, 22 ve dayak yemene az kaldı pislik!" diye cıyaklıyorlardı. Sonra bitti ve papaz, "Kutsal üçlü sizi hep korusun ve iyi insanlar yapsın, amin!" dedi ve mütevazi anlatıcınızın seçtiği Adrian Schiffberg'in Güzelim ikinci senfonisini çalmaya başladı. Ey kardeşlerim, şunların haline bakın diye düşündüm. Eski şapel pikabın yanında durup da hayvan gibi ne ve ba diyerek ve kayrılıyor filan gibi durduğum için bana pis orta parmaklarını göstererek ayaklarını sürüye sürüye sürüye gitmelerini dikizlerken. Sonuncusu kollarını maymun gibi sallandırarak çıkarken gardiyanlardan biri kafasının arkasına çat diye vurdu ve ben pikabı kapayınca papaz bir kanser tüttürerek yanıma geldi. Üstünde hala eski tanrı adamı kıyafeti vardı. Cıvırlar gibi danteli beyaz giyinmişti. Dedi ki, "Her zamanki gibi teşekkürler. Küçük 665 321. Bugün bana ne haberlerin var? Bu papazın hapishane dini dünyasında çok büyük bir kutsal herif filan olmak istediğini biliyordum ve müdürden cidden dehşet bir takdirname alma peşindeydi. Bu yüzden arada sırada müdüre gidip mahkumların kurduğu karanlık planları ispiyonluyordu ve bunların çoğunu benden öğreniyordu. Aslında çoğu maval filandı ama bir kısmı gerçekti. Örneğin koca Herman'ın kaçacağını, hücremizdeki su borularından gelen tak tak, taki tak tak, taki tak tak seslerinden öğrenmiştik. Yemek vakti gardiyanı marizleyip giysilerini giyerek dışarı çıkacaktı. Sonra yemekhanedeki korkunç yemekler yüzünden büyük bir eylem yapılacağını da öğrenip söylemiştim. Papaz da bunu müdüre söyleyince kulağını dört açan bir vatansever olduğu övgüsünü almıştı. Bu sefer de şöyle dedim ve doğru değildi. Bakın efendim, borulardan öğrendiğime göre içeri yasa dışı yollarla kokain sokuldu ve beşinci sıradaki bir hücreden dağıtımı yapılacak. Bunu oracıkta uydurdum. Tıpkı bu öykülerin çoğunu uydurduğum gibi ama Kodes papazı çok minnettar kaldı. Güzel, güzel, güzel. Bunu kendisine ileteceğim, dedi müdürü kastederek. Sonra dedim ki, efendim, ben elimden geleni yaptım değil mi? Yüksek mevkidekilerle hep çok kibar bir beyefendi gibi konuşuyordum. Denedim değil mi efendim? Sanırım, dedi papaz, genelde elinden geleni yaptın 665-53-21. Epey yardımın dokundu ve bence gerçekten düzelmeye çabaladın. Böyle devam edersen affedilmeyi kolayca hak edersin. Ama efendim, dedim, şu bahsettikleri yeni şey nedir? Hani şu insanı hemen hapishaneden çıkartan ve bir daha asla geri dönmemesini sağlayan yeni bir tedavi filan varmış. Ha, dedi, çok ihtiyatlı falan. Bunu nereden duydun, sana böyle şeyleri kim anlatıyor? Böyle haberler bir şekilde yayılır efendim, dedim. İki gardiyan konuşurken birileri istemeden kulak misafiri olur. Sonra birisi atölyelerde yerden bir parça gazete kağıdı alır ve bu haberi okur. Cüretkârlığımı bağışlarsanız eğer benim bu tedaviyi görmemi sağlayabilir misiniz efendim? Kanserini tüttürürken bu konuda düşündüğünü dikizleyebiliyordunuz. Bahsettiğim mesele hakkında bana ne kadar şey anlatacağını karar vermeye çalışıyordu. Sonra dedi ki, anladığım kadarıyla Ludovico'nun tekniğinden bahsediyorsun. Hala çok ihtiyatlıydı. İsmini bilmiyorum efendim, dedim. Tek bildim hemen çıkmanızı ve bir daha asla geri dönmemenizi sağlıyormuş. Doğru, dedi. Tepeden bana bakarken kaşlarını filan çatarak, bu çok doğru 665, 321. Gerçi şimdilik sadece deney safhasında. Çok basit ama etkili. Ama burada kullanılıyor değil mi efendim, dedim. Şu güney duvarının yanındaki beyaz binalarda filan efendim. Eksersiz yaparken o binaların inşa edilmelerini seyrettiydik efendim. Bu hapishanede, dedi, henüz kullanılmıyor 665, 53, 21. Müdür beyin bu konuda ciddi şüpheleri var. İtiraf etmeliyim ki bu şüpheleri paylaşıyorum. Mesela şöyle bir tekniğin bir insanı gerçekten bir iyi insana dönüştürüp dönüştüremeyeceği. İyilik içten gelir 665-53-21. İyilik seçilen bir şeydir. İnsan seçemediğinde insanlıktan çıkar. Bu bok püsürü epey uzatacaktı ama bir sonraki mahkum grubunun vaaz dinlemek için demir merdivenden tangur tungur indiklerini duyabiliyorduk. Dedi ki, bu konuyu başka zaman konuşuruz. Şimdi iş başına haydi. Bu yüzden eski pikaba gidip GC Bach'ın Watch Off Collaral Proletin'i koyduğum ve adi leş kokulu suçlularla sapıklar, keyifsiz maymunlar gibi ayaklarını sürüyerek içeri girdiler. Gardiyanlar onlara bağırıp copla vurdular. Kısa süre sonra Kodes papazı onlara, ne olacak şimdi ha? Diye soruyordu. O zaman devreye girdim. O sabah şapelde böyle 4 seans filan yaptık ama papaz bana bu Ludovico'nun tekniği denen şeyden her neyse bir daha bahsetmedi ey kardeşlerim. Bir kapla işim bitince birkaç kelimeyle teşekkür etti o kadar ve sonra 6. sıradaki hücreme çok pis kokan ve sıkış tıkış evime geri götürüldüm. Gardiyan çok kötü bir herif sayılmazdı ve hücrenin kapısını açınca beni marizlemek veya tekmelemek yerine işte geldik serseri yalana geri dönüyorsun dedi. Yeni kankalarımın yanına dönmüştüm. Hepsi gayet suçluydular ama Tanrı'ya şükür ki sapık değillerdi. Zopar ranzasında yatıyordu. Kanserli sesiyle durmadan konuşan, bu yüzden kimsenin kulak asmadı. Çok zayıf ve esmer bir lavuktu. Şimdi kendi kendine konuşarak diyordu ki, o sırada bir kara gözü tutamamıştın. Bu her ne idiyse kardeşlerim. Hayatta beceremezdin. Ben de ne yaptım? Hindi'yi gidip dedim ki, yarın bu bebeğle uğraşmam gerekecek anlarsın ya. Peki elinden ne iş gelir? Bütün bunları cidden kulağa kesik bir suçlu ağzıyla söylüyordu. Ayrıca tek gözlü duvar vardı ve bu pazarın şerefine tırnaklarının uçlarını koparıyordu. Bir de koca Yahudi vardı. Bu terli lavuk ranzasında ceset gibi yatmaktaydı. Bir de çocukla doktor vardı. Çocuk çok fesattı ve kurnazlı ve sırım gibiydi ve cinsel taciz uzmanıydı. Doktor da frengi ve cüzdamı ve iltihaplı akıntıyı tedavi etme ayağına su enjekte edip iki lavuğu gebertmişti. Aslında sözünü tutup da onları dertlerinden kurtarmıştı. Cidden çok pis bir gruptular ve onlarla olmaktan hoşlanmıyordum ey kardeşlerim. Tıpkı şimdi sizin de hoşlanmadığınız gibi ama bu çok uzun sürmeyecek. Şimdi bilmenizi istediğim şu ki, bu hücre aslında sadece 3 kişilik yapılmıştı ama içeride 6 kişi sıkış tekiş ve ter içinde kalıyorduk. O günlerde bütün kodeslerdeki hücreler aynı durumdaydı kardeşlerim ve insanın doğru dürüst elini kolunu uzatacak yerinin bile olmaması cidden adice, boktan rezil bir durumdu. Ayrıca şimdi söyleyeceğim şeye inanamayacaksınız ama bu pazar günü içeri bir mahkum daha tıktılar. Evet, korkunç hamur köftesini ve leş kokulu yahniyi yemiş, ranzalarımıza sessiz sedasız kanserlerimizi tüttürürken bu herif aramıza atılıverdi. Koca çeneli, moruk bir lavuktu ve daha durumu çakozlamamıza fırsat kalmadan ciyaklayarak şikayete başladı. Parmaklıkları sarsmaya filan çalışıp, haklarımı istiyorum yahu, burası dolu haksızlık bu, kesinlikle haksızlık diye ciyaklıyordu. Ama gardiyanlardan biri geri dönüp ona idare etmesi ve birinin ranzasını paylaşmasını yoksa yerde yatmak zorunda kalacağını söyledi. Ayrıca dedi gardiyan durumun düzelmeyecek çok daha kötüleşecek. Sizler çok pis bir suçlular dünyası kurmaya çalışıyorsunuz. 7. ayrımın sonu sayfa 75.